Ayrım 10, Peter Pan Sendromu, Dr. Dan Kelly, sayfa 97. Kızların senaryosu. Çoğunuz her şeyi söyleyen televizyon reklamını anımsarsınız. Gösterişli ve baştan çıkarıcı bir kadın buram buram cinsel cazibe ve kendine güven kokarak ekranda beliriverir. Hiçbir sağlıklı erkeğin gözünden kaçacak gibi değildir. Hiçbir sağlıklı kadının da gözünden kaçmaz. Kadın bir şarkı söylemekte ve 25 yıl öncenin dans refakatçisinin benimsediği mesaj kadar kesin bir mesaj göndermektedir. Her işi başarabilir. Yemek de pişirebilirim. Yine de erkek olduğunu sana asla unutturmam. Vay, kızların bu ürünü hemen almaları gerekir. Böylece kendileri de erkeklere aynı mesajı gönderebilirler. Aslında şöyle derler, bir işe girip eşit iş karşılığında eşit ücret alabilirim. Sonra yemek yaparak geleneksel ev kadını rolünü üstlenirim. Tüm bunların üstüne saldırganca seni baştan çıkarabilir ve bütün cinsel ihtiyaçlarını karşılayabilirim. Ben tam bir kadınım ve her şeyi iyi yaparım. Erkeklerin senaryosu. Kızlar bu süper kadın rolünü nasıl oynayacaklarını planlarken, erkekler de bu yeterlilikle nasıl başa çıkacaklarını düşünerek titrerler. Bir anda bir numaralı durum komedisi onlara bir cevap verir. Duyguları olan ve bunları açıkça ifade etmekten korkmayan kibar bir adam görürler. Fena değil, değil mi? Ama tam da çocuklar senaryoyu kendilerine uygularlarken yeni bir boyut ortaya çıkar. Adam aptal ve budaladır. Bir şeylere çarpmakta, ayağını ağzına almakta ve bir çocuk muamelesi görmektedir. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de yalancıdır. Büyük olasılıkla iki kızla birden yaşamakta ve karşı cinsten zevk almamaktadır. Ama bu modern düzenlemede var olabilmek için homoseksüel rolü yapmaktadır. Mesaj şöyledir. Duyarlı ve kibar olacaksan soytarı gibi davranacaksın ve diğerleri seni tam bir erkek olarak görmeyecek. Heteroseksüel olmak isteyen her çocuk bu rolü hemen reddedecektir. Ama durum ümitsiz değildir. Bir saat sonra çocuklar yakışıklı ve sosyal açıdan her zaman yeterli bir özel dedektif görürler. O aptalca bir şey yapmaz. Arkadaşlarına göre de dünya üzerindeki en iyi şeydir. Bu kahraman bir kız istediği zaman tek söz etmesine gerek yoktur. Kasları, saçı ve gücünün doğal aurası onun yerine konuşur. Bu adam kaybetmez. Durum her ne olursa olsun o hep paçayı kurtarır. Üstelik başkalarının sorunlarını görmelerine izin vermez. Asla korku ve yalnızlıkla başa çıkamadığını itiraf etmesi gerekmez. Bazı çocukların kafaları karışır, duyguları olduğunu ve bunları paylaşmak istediklerini fark ederler. Ama bu durumda zayıf bir budala gibi görünme riskine girerler. Ancak eğer tatlı dilli kahramanı izlerlerse zayıflığa yer kalmaz. Bu karmaşanın içinden çıkmaya çalışırlarken çok başarılı olan bir durum komedisi gözlerine ilişir. Daha büyük, babacan bir adam görürler. Bu adam kibardır, kendini ifade eder, yemek pişirmeyi sever, çocuklarla ilgilenir ve zaaflarını itiraf eder. Ağlar, korkar ve hissetmekten korku duymaz. İşte belki de yanıt budur. Tam çocuklar bu senaryonun iyi yönlerini gözden geçirirlerken bu adamın homoseksüel olduğunu öğrenirler. Dehşete kapılırlar. Kendi kendilerine bu ben olabilirdim derler. Çoğu PPS kurbanı olan bu seçilmiş çocuk grubu ikinci senaryoyu izlerse homoseksüel topluluğunu duymaları ya da onunla bağlantı kurmaları olasıdır. Homoseksüellik sanki içlerindeki ıstıraba bir çözüm sunuyor gibi görünür. Ne var ki homoseksüellerin çoğunun cinsel rol çatışmasıyla diğer insanlar kadar belki daha da fazla sorunları vardır. Kişiliklerinin kadınsı yönünü gerçekleştirmiş olabilirler ama erkeksi yönü hakkında ciddi şüpheleri vardır. Yalnızlıkla başa çıkma çabası içinde dış görüntülerinin cinsiyetini değiştirmişlerdir ama yine de asla diyarında yaşarlar. Oyunun tiyatro prodüksiyonlarında Peter Pan rolünün genellikle kadınlar tarafından oynanması bu çatışmanın ilgi çekici bir yönüdür. Cinsel rol çatışması PPS kurbanlarını güçsüz bırakır. Kurbanlar olgun bir ilişkinin akışkan, dinamik doğasının keyfini çıkaramazlar. Değişmezlikleri deney yapmalarını engelleyerek onları kısıtlı rollere hapseder. Başarısızlık ve reddedilme korkuları risk alma yeteneklerini bozarak yüreklerini ve ruhlarını bir ilişkiye vermelerini önler. Aslında kurbanlar kendilerini sevme yetisinden yoksun görürler. Bu yanlışı kabul ederlerse bu onların gerçeği olabilir ve onları kör bir narsisizme yönlendirebilir. Bu yanlışla başa çıkmak için 3 alternatifleri vardır. Onlara annelik yapacak ve büyümekten koruyacak bir kadın bulmak. Homoseksüel yaşamı yalnız değilmiş gibi yaparak cinsel rol çatışmasından kaçmak ve yalnızlıklarıyla yüzleşmek ve yaşamları üzerinde denetim kurmak için yardım almak. Cinsel rol çatışmasının tepe noktasında olduğu yaş 17-18. Cinsel rol çatışmasının tepe noktasında olduğu yaş olarak 17-18 yaşı seçmemin 3 nedeni var. İlk olarak genç bir adamın cinselliği bu 2 yıl içinde cinsel tavırları ve tercihleri yerleşmeye başlayacak ölçüde olgunlaşır. Gelişen tavırlar değişime direnç gösterme eğilimindedir. İkinci olarak cinsel rol çatışmasının ortaya çıkması bu yaşta yalnızlıkla baş etmekten kaynaklanan değişmezliğe bağlıdır. Katılık genç adamda bir tünel imgesi yaratarak karşı cinsle ilişki kurmanın değişik yolları hakkında deneyler yapma yetisini elinden alır. Sonuç olarak gelişen cinsel tavırlar sıklıkla sıcaklıktan yoksundur ve biyolojik doyum arayışıyla kısıtlıdır. Üçüncü olarak cinsel rol çatışmasının ortaya çıkması bu devrede diğer çatışmaların olduğu bir labirentin kapılarını açar. Bu çatışmalar birkaç yıl su yüzüne çıkmayabilirler. Ama kurban cinsel rolüyle ilişki olarak kafasındaki karışıklığın kristalleştiği bir devreye ulaştığı zaman diğer çatışmalar şekillenir. Sosyal açıdan kabul edilebilir davranış baskıları bir aşırı davranışın bir diğerini izlediği bir yaşam tarzının gölgesinde kalır. PPS kurbanı 18 yaşındaki oğlunuz da olsa 40 yaşındaki kocanız da aşırılıkları sizi meraklandırır. Bu adam kim? Ne düşünüyor? Ne düşünüyor? Peter Wendy ile kalmayı yeğledi. Çünkü Wendy onu iç çatışmalarından koruyordu. Bütün kaprislerine boyun eğiyor ve duygusal zaafları nedeniyle ona acıyordu. Peter'ın olgunlaşmamasından duyduğu orta dereceli düş kırıklığını ifade etse de değişken bağlılık duygusu konusunda onunla yüzleşmekten tedbirli biçimde sakınıyordu. Bunun karşılığında Peter ikili bir kişilik sergiliyordu. Reddedilme ve ümitsizlik yaşadığı gerçek dünyayla sonsuza kadar kaygısız bir çocuk olarak kalabileceği bir hayal dünyası arasında gidip geliyordu. Wendy Tinkerbell veya kayıp çocuklardan birini anlamaya ya da sevmeye çalışan her kadın PPS kurbanındaki Jekyll Hyde ikililiğini fark edecektir. Sıcak ve ilgili bir insanın hoşluğunun tadını çıkardığınız anlar yaşarken 1-2 saat sonra soğuk bir kayıtsızlıkla karşılaşırsınız. PPS kurbanı yaşamının pek çok alanında hissettiği şekilde davranmaz. Düşünce, söz ve eylemlerindeki aşırılıklar bölünmüş bir kişiliğe işaret eder. Ama onun deli olmadığını bilirsiniz, haklısınız. Gerçeklikle bağlantısını yitirmiş değildir. Kendini çürümüş hissettiğinin farkındadır. Sadece buna bir son verecek kadar güçlü değildir. Ergenliğin sonundaki cinsel rol çatışmasıyla birlikte başlayan çelişkili davranış modelleri çeşitli sıralarda su yüzüne çıkabilir. Hatta kurban kendine bir iş kurup evlenene ve çoluk çocuğa karışana kadar uyku halinde kalabilir. Benzer şekilde olası bütün çatışmaları kısa bir dönem içinde gözlemlemeniz de pek olası değildir. Çatışmalar sıklıkları ve sıraları ne olursa olsun gizli birer nimettirler. Yüzeyde sizi şaşırtır ve kafanızı karıştırırlar. Sevdiğiniz kişinin davranış ve ruh halindeki aşırılıklardan anlam çıkarmanıza engel olurlar. Ama bir adım geri gider ve iki aşırı uç arasındaki ortak noktayı bulabilirseniz ne düşünüyor sorusunu yanıtlayabilirsiniz. Umutlu olmaya karşı depresif olma. PPS kurbanının yaşama bakış dairesel bir yapıdadır. Kurban baharın gelişi nedeniyle duyduğu manik heyecanla yılbaşı tatilini mahvediyor gibi görünen depresif bir ümitsizlik arasında gidip gelir. Zaman zaman bu döngü o kadar belirgin olur ki onun intihara teşebbüs etmesinden endişe edersiniz. Kendi kendinize veya yakın bir arkadaşınıza şöyle diyebilirsiniz. Onun için çok endişeleniyorum. Bir gün yaşam hakkında son derece olumlu oluyor, ertesi gün tam tersine dönüyor ve yaşamaya değer bir şey bulamıyor. Bu zeki, duyarlı adamın içinde derinde yatan kuşku tohumunu betimlediniz. Kısaca ifade edersek bu hepimizin başına bela olan varoluşsal sorudur, Niçin buradayım? PPS kurbanı var olmak için bir neden bulursa heyecanı bulaşıcıdır. Yaşamının bir nedeni olmadığındaysa depresyonu insana cenaze törenlerini anımsatır. Onu seven biri olarak kendinizi bir yo-yo gibi hissedersiniz. Bir gün iner, öbür gün çıkarsınız. Denge kurmaya özlem duyarsınız. Kurbanın huzursuzluğu ruhundaki fırtınaya bağlıdır. Kurban sırf hayatta olduğu için kendini özgün hissetmez. Her gün iyi ve yaşamaya değer bir insan olduğunu kanıtlaması gerektiğini hisseder. İnsanlar, özellikle annesi, ondan hoşlandıkları zaman kendini iyi ve ümit dolu, hatta manik hisseder. Başarısızlık ve onaylanmamayla karşılaştığı zaman iyi ve yaşamaya değer olmadığı sonucuna varır. İşte bu zamanda kurbanın içini depresyon kemirir. Kurbanın özgünlük duygularından yoksun olması, etrafını neden arkadaşlarla sardığını, sevinmek için neden komik duruma düşecek kadar aşırıya kaçtığını, neden hayatındaki kadını kanıksadığını, diğerleri hakkındaki olumsuz duyguları neden reddettiğini ve eleştiriyle karşılaştığında neden öfkelendiğini anlamanıza yardımcı olacaktır. En kötüsü, kurban asla kendisi olacak kadar özgür değildir. Asla asla diyarının sahte neşesi ve mış gibi yapmak onun tek sığınağıdır. Adanmaya karşı küçültme. PPS kurbanları yaşamlarının ilk yıllarında yaşamlarındaki kadınlara ölümsüz bir saygı duyar. Bu saygıdan kaynaklanan yaygın uygulamalar nezaket göstermek, cana yakın tavırlar sergilemek ve yardım teklifinde bulunmaktır. Bu saygı komşuların, öğretmenlerin, rahiplerin ve anne babaların kurbanları çok sevmelerini sağlar. Geriye dönülüp bakıldığında saygının içten olmadığını ve manipülasyon amacı güttüğünü iddia edebilir. Bu doğru değildir. Kurban saygıyı derinden hissetmekte ve dürüstçe ifade etmektedir. Çatışmalar kurbanın egosu zayıflatmaya başlayınca reddedilme korkusu derinleşir ve bu saygıya aşırı adanma karışır. Sonuçta ortaya çıkan bilinçsiz sevgi kurbanı kölelik duygularının tuzağına düşürür. Kızgınlık kaçınılmazdır, isyan da. Kurban kendini kadınlara gösterdiğini düşündüğü bu boyun eğişten kurtarmak için güçsüzlük duygularından suçlu olduğunu düşündüğü karşı cinse küçültücü bir tavır takınır. Bir aşırı uçtaki adanma ne denli karışık ne bozuksa diğer uçtaki küçültme de aynı ölçüde anlaşılmaz ve çarpıktır. Bu çatışmaya yakalanan erkekler, kadınlarla karşı karşıya olduklarında onlara abartılı bir saygı gösterecek, arkadaşlarıyla konuşurkense eleştirici ve alay yağdıracaklardır. Bu palavralar sıklıkla kadına haddini bildirme yönündeki insanüstü yeteneklerini de içerecektir. Korku ve kızgınlık bir ağızdan konuştukları zaman bu övgü dolu ego okşama çabası, fiziksel kuvvet yoluyla güçlü cinsel üstünlük sağlama, ben buna tecavüz konuşması diyorum, hikayeleri şeklinde kendini gösterecektir. Erkeğinizin adanmayla küçültme arasına gidip geldiğinde şüphe ediyor olabilirsiniz. Büyük olasılıkla tecavüz konuşmalarını hiç duymayacaksınız. Çünkü bunlar çoğu durumda diğer erkeklerin önünde yapılır. Ancak bu adamın kadınlara gösterdiği saygının paradokslu bir yapıda olduğunu tespit edebilirsiniz. Benim en sevdiğim örnek, ağzı çok bozuk olduğu halde bir hanımefendinin önünde herhangi bir kötü söz söylendiğinde çok içerleyen erkeklerdir. Bunlar kadını baş tacı ederler ama sadece arkalarını dönüp o olmadığında onunla dalga geçmek için. Topluluk içinde olmaya karşı yalnız olma. PPS kurbanı insanları sever. En azından seviyormuş gibi davranır. Etrafını sayısız arkadaşla çevirir ve eğlenceyi kaçırdığını düşünürse küser. Bir kahkahayı bile kaçırmamak için partilerde istendiğinden de fazla kalır. Siz odanın diğer tarafında oturur ve düşünürsünüz. Ben bunda komik bir şey görmüyorum. Neden bu kadar yüksek sesle gülüyor? Yanıt, gümbürtülü kahkahasıyla yalnızlık seslerini bastırmaya çalışmasında yatmaktadır. Etrafının insanlarla çevrili olmasına, bir sürü arkadaşı bulunmasına ve partilere tutkunluğuna karşın PPS kurbanı kendini çok yalnız hisseder, kalabalığın içinde bile. Kurbanla diğer insanlar arasında önemli bir psikolojik uzaklık vardır. Kurban bir arkadaşıyla dirsek dirseğe duruyor bile olsa, kendini ondan 1 milyon mil uzak hisseder. Çoğu durumda bu yabancılaşmaya alışır ve onu normal görür. Kalabalık içinde yalnız olma özelliği kurbanın karısının veya sevgilisinin onun için üzülmesine neden olur. Bir kadın kendine yüksek sesle şu soruyu sormuştur: neden bu kadar uğraşıyor? Neden gevşeyemiyor? Diğer insanların onu olduğu gibi de seveceklerinin farkında değil mi? Son sorunun yanıtı hayırdır. Duyarlılığa karşı soğukluk. PPS kurbanları başlangıçta son derece duyarlı ve başkalarının duygularını paylaşmakta son derece yetenekli çocuklardır. Anneleri onlarda duygularını açıkça ifade etmekte kendilerini rahat hissetmelerini olanak tanıyan bir duygusal onaylanma duygusu yaratır. Ancak tembellik ve sorumsuzlukla birlikte kendini disipline etme yetisinden yoksun olmaları nedeniyle çocuklar duygularını denetlemeyi öğrenmeyi beceremezler. Kendilerini yaşamın temel düş kırıklıklarından koruma konusunda temel bilgilerden yoksundurlar. Sonuçta duyguları kolayca incinir. Ergenlikten kısa süre sonra kurbanlar akranları tarafından reddedilmeyi yaşantılarlar ve bununla baş edemezler. Geri çekilmeye başlarlar. Kendilerini incitmekten nasıl koruyacaklarını bilemezler. Böylece çareyi duygularından sakınmakta bulurlar. Bu şekilde kendilerini en kırılgan hissettikleri zamanlarda soğuk ve kayıtsız olma eğilimi gösterirler. Bu PPS kurbanının bir şeyden dolayı üzülmeye ve küsmeye başladığı zaman neden umrumda değil tavrı takındığını açıklamaya yardımcı olur. Sonraki yıllarda bu soğukluğun yerini kurbanın aptalca duygusallıktan uzak olduğunu itirazını kullanmasını alır. Kibarlığa karşı kabalık. Bu büyük olasılıkla sevdiğiniz birinde başa çıkması en acı veren çatışmadır. PPS kurbanı sabah sizden sıcak bir öpücük vererek veya sizi içtenlikle kucaklayarak ayrılıp akşam kaba alaylı sözleriyle sizi vurabilir. Sevgilisinin, karısının veya annesinin onun olgun olmayan tavırlarına ve terbiyesizliğine katlanmasını bekler. Çünkü bu onun işidir. Kaderiniz onun kabalığına göz yummak, aşağılamalarına bahane bulmak ve ne yaparsa yapsın onu sevmektir. İsyanınızı asla anlamaz veya özür dilemenizi bekler. Ne yaparsam yapayım sen beni seveceksin kanaatindedir. PPS kurbanı, karısı veya sevgilisi her durumda onu sevecekmiş gibi düşünür. Bir eşin sevgisiyle bir annenin sevgisini bir tutar. Yetişkin sevgisi öyle çarpıtılmıştır ki bir eş veya sevgili kurbanın kendi seçtiği bir zamanda kendi seçtiği bir şeyi vermesinden başka bir şey beklememelidir. Kurban yetişkin sevgisinin koşullu olduğunu, almayı ve vermeyi içerdiğini anlamaz. Kendisi alıcı, karısı veya sevgilisi vericidir. Bir kadın bu eşitsizliğe karşı çıkmaya kalkarsa elindekinin değerini bilmeyen bir fahişe olarak görülür. Elbette eğer bu çatışma çözülmeden kalırsa olgun, sevgi dolu bir ilişkinin gelişmesi ümidi yoktur. Kurbana karşı kurtarıcı. PPS kurbanı kendi için üzülmenin bin yolunu bulur. Kabalığı yüzüne vurulduğu zaman geveler, kızgın bir eşle karşılaştığı zaman buz kesilir ve zorba annesi onun yaşamını yönetmeye kalktığı zaman da psikolojik parmağını emer. Kurbanımız eski ahit zamanında yaşamış olsaydı, tanrıları yatıştırmak için kendi benlik saygısını feda edeceklerin başında gelirdi. Ne var ki bu istekli şehit sizi dünyadan kurtarma görevinde kendi üstlenir. Nasıl davranmanız gerektiği hakkında gizli fikirleri vardır ve siz onun nerede olduğunu veya ne yaptığını bilmezken o başkaları için iyi bir şey yapmak için koşturuyordur. Sanki herkesi o kurtarmaktadır da sizin yardıma gereksiminiz olduğunda kılını kıpırdatmaz. Bu çatışmayı anlamak için Peter Pan'ın kadınları sadece anne karakterleri olarak gördüğünü hatırlayın. PPS kurbanının sizi ideal bir annenin yansıması olarak gördüğünü fark ettikten sonra annesinin yardıma ihtiyacı olduğunu duyduğunda nasıl tepki vereceğini tahmin edebilirsiniz. İlk olarak kurban zaten mükemmel bir annenin nasıl iyileştirileceğini anlamaz. Sizin istediği kadar mükemmel yapar ve siz buna uymadığınızda da gafil avlanır. İkinci olarak size yardım elini uzatmaktan korkar çünkü benlik saygısı düşük olduğu için bir hata yapacağından emindir. Oysa en büyük hatası yardım etmek için uğraş bile sarf etmemesidir. Kurbanın bu durumla başa çıkmasının en kolay yolu geri çekilmek ve sizin kusurlarınız olduğunu inkar etmektir. Bu iki tepkiyi anlıyorsanız ama ben onun annesi olmak istemiyorum ki diye itiraz edeceksiniz. Peki ama önce ona annesi gibi davranmadığınızdan emin olmak için 13. kısma bakın. Sadakate karşı hopbalık. Onu tanıdığınızı sanıyorsunuz ama aslında hiç tanımıyorsunuz. Tanıdık geldi mi? Erkeğinizin sadakati söz konusuysa gelmeli. Size her zaman sadık olduğunu söylediği zaman ona inanıyorsunuz ama partilerde veya komşu toplantılarında hopbalığını saklamak için neredeyse hiçbir şey yapmıyor. Diğer kadınları etkileme çabasında öyle kendinden geçiyor ki sonuçta bir aptal gibi görünüyor. PPS kurbanı sevgilisine veya karısına yaşamının merkezi olduğunu söyleyecektir. Ve sözcüğün biraz çarpıtılmış anlamında bunu içtenlikle söylemektedir. Ama diğer kadınlarda da geçici bir hevesten öte gözü vardır. Sanki sıradan tanıdıklar olmanın ötesine geçmeyen kadınlara, olgunluktan uzak da olsalar, tekliflerde bulunmaktan kendini alamıyor gibidir. Ayrıca hopbalığını gizli tutmaya da çalışmaz. PPS kurbanının sizin kıskanacağınızın hiç farkında değilmiş gibi, diğer kadınlara duyduğu cinsel isteği size anlatması sıra dışı bir durum değildir. Sanki siz onun ablasıymışsınız gibi bunları sizinle paylaşmak ister. Bu hoppa tavrı kavramak için kurbanın narsisizmini anlamalısınız. Kurban tanınma konusunda o denli ümitsizdir ki gerçeği çarpıtarak çekicilik bakımından dünya üzerindeki tüm diğer erkeklerin açık farkla önünde olduğu ve diğer kadınları dünyanın en harika erkeğinden yoksun bırakmanın da onları incitme riskine girmek olduğu sonucuna varır. Bunun inanılmaz göründüğünü biliyorum ama gerçekten bu çok sıklıkla doğrudur. Bir sonraki kısım bu narsisizm hayalinin karmaşıklığını anlamanız için size pek çok fırsat sunacak. Zayıf yönleriniz hakkında kendinize yalan söylemeye ne kadar alışırsanız aynalar da o kadar düşmanca ve amansız olur. Güvensizliklerinizle mücadele ettiğiniz birkaç dakikanın ardından kişiliğinizdeki kusurlar da bedeninizdekiler kadar açıkça görülmeye başlar. Kendinizi göstermedeki beceriksizliğiniz sarkık kalçalarınız kadar dikkat çekicidir. Cinsel takıntılarınız göz çevrenizdeki çirkin kırışıklıklar kadar belirgindir. Geri dönüp en son sosyal karşılaşmanızı düşündüğünüz zaman diğer insanların şu an sizin gördüklerinizi gördüklerine ikna olursunuz. Şeffaflığınızdan korkunç utanç duyarsınız. Bu aynalı odada günlerce, haftalarca hatta yıllarca kapalı kalsaydınız neler olacağını tahmin edebiliyor musunuz? İlk önce artık korkunç hale gelmiş kusurlarınızı görmemek için gözlerinizi kapatırsınız. Kusurlarınızın her birinin bin kat büyüdüğü dünyayı dışarıda bırakmaya uğraşırsınız. Göz kapaklarınızı sıkı sıkı kapalı tutarak onaylanmama seslerini boğma ve varlığınızı yeniden onaylama çabasıyla bir şarkı söylemeye başlarsınız. En sonunda inkarınız sarsılır. Hırpalanmış ve yaralanmışsınızdır ve düşman kişilikle başa çıkmanın bir yolunu bulmanız gerekir. Bir dosta tüm kusurlarınıza karşın size iyi olduğunuzu söyleyecek birine özlem duyarsınız. Ama kimse yoktur. Yapacak tek şeyiniz kalmıştır. Kendinizi savunmanız gerekir. Gözlerinizi açarsınız ama bu sefer düşman kişiliğin saldırmasını beklemek yerine önce siz saldırırsınız. Katlandığınız saldırılara karşı duracak hayaller oluşturmak için belleğinizdeki malzemeleri kullanırsınız. Bu hayalleri aynaya yansıtarak savaşın idaresini elinize alırsınız. Bu bir sinemada oturup kötü bir film izlemeye zorlanmak gibidir. Filmi hoşunuza gidecek biçimde düzeltmek ve sonra da daha kabul edilebilir olan uyarlamayı ekrana yansıtmak için beyninizi kullanırsınız. Güvensizliklerinizi boğarsınız. Şimdi olası en iyi buruna sahipsinizdir. Sevimliliğiniz can alıcıdır. Bedeniniz aklınıza gelebilecek en orantılı bedenden daha iyi görünür. Kendinizi iyi hissetmek için kimseye gereksinim duymadığınız gerçeğiyle yenilenirsiniz. Hayali yansımalarınızı yönlendirmek ve böylece gelecekte gelebilecek saldırılara karşı korunmak için tek ihtiyacınız olan mükemmelliktir. Zihninizin gözünden gelen ve aynalara yansıyan her şey mükemmel olmalıdır. Tek bir sorun vardır. Kapılar açıldığında aynalı odadan çıkamazsınız. Mükemmelliğin tutsağı olursunuz. Mükemmellik arayışı. Peter mükemmellik yansımalarını güçlendirmek için kendi hakkında öyküler duymak istiyordu. Wendy'nin bir sorununda ona yardım ettiği gerçeğini görmezden geliyordu. Çünkü kendisinden fazlasıyla hoşnuttu. Peter yılmaz bir şekle mükemmelliğin peşinden gidiyordu. Ama bunu yapmaya mecburdu. Tek alternatifi büyük güvensizlikleriyle yüzleşmekti. Narsisizmi onu yalnızlıktan ve korkudan koruyordu. Onu bırakamazdı. Peter Pan sendromu kurbanının mükemmelliği arama takıntısı vardır. Güvensizlikleri ne denli büyükse eleştirel yansımaları o kadar canlı ve mükemmellik yansıtma gereksinimi o kadar güçlüdür. Yakın arkadaşları ve sırdaşları olmaması yansıtılan güvensizliklerin saldırısını kuvvetlendirir. Yıllardır süren tedirginlik ve yalnızlık onu onunla gerçekten ilgilenen insanlara sığınmaktan alıkoyar. Kurban mükemmelliğin güvenliği uğruna sevgiyi feda eder. Kurban mükemmelliği zorlayıcı bir şekle arar. Ama yaşamda kalma becerilerinin çoğundan acınacak ölçüde yoksun olduğu için sosyal açıdan kabul edilebilir herhangi bir şekilde mükemmelliğe ulaşamaz. Aynalı odasında kalıp görmek istediklerini görerek büyük güvensizliklerini ödünler. Bir narsisist özellikler modeli olarak ortaya çıkar. Her bir başlangıçta güvensizliğe karşı bir savunma olan ve kurbanı gerçeğin çevresinden dolaştırarak tekrar kendini en rahat hissettiği mükemmellik görüntüleriyle çevrili yere götüren özellikler birbiriyle kesişen geçitler oluştururlar. Peter Pan sendromu kurbanında görülen baskın narsisizm özellikleri şunlardır. Sömürü. PPS kurbanı kendi mükemmelliğini artırmak için arkadaşlarını ve tanıdıklarını kolayca sömürür. Hatta kendini yüceltmek için değerlerini bile değiştirir. İstediği bir kızın annesini evlilik öncesi cinselliğe karşı olduğuna ikna eder. Bir saat sonra ise gençlerin anne babalarının baskıcı cinsel değerlerine karşı çıkmaları gerektiği kuramıyla kızı kendine hayran bırakır. PPS kurbanının sadakat duyguları varsa bile çok azdır. 10. ayrımın sonu sayfa 109.